Evet arkadaşlar, bu hafta müzik odası derslerine enstrümanlara devam ediyoruz. Gitar bu haftaki enstrümanımız. İlk 4 hafta teori dersleri ya da teori anlatımları diyelim. Ders tam denemez buna. Ve braille nota işaretleriyle ilgili bazı şeyler anlatmıştık. Sonrasında geçen hafta piyanodan devam ettik. Bu hafta gitarla devam edeceğiz. Gitarı bu hafta size ben anlatacağım. Gitar nasıl bir enstrüman? Hemen kısaca anlatalım. Telli bir enstrüman. Standart gitar üzerinde 6 tel bulunur. Ama tabii birazdan da bahsedeceğim gibi çok çeşitli formları var. Gitar bir kere nasıl bir kökten geliyor? Başlangıcı nasıl? Tarih olarak. Sadece rivayetlere dayanan bir tarihi var. Çok eskiye dayanan, rivayetlere dayanan bir tarihi var. Telli bir çalgı ya da 3 telli bir çalgı diye nitelendirilebilir Farsça'dan. Yunanca'da gitara benzer sözcükler var. Sonrasında Orta Çağ Avrupa'sında 12. 13. yüzyılda gitar ya da gitaren gibi kullanılan çalgılar var. Asıl gitarın ortaya çıkışı 16. yüzyıl ve sonrası, Rönesans dönemi. Ve çıktığı yer de İspanya ve Fransa. Daha çok İspanya diyelim. Günümüzde kullandığımız klasik gitar 1800'lü yıllardan sonra, 1850'lerden sonra ortaya çıkmış bir gitar formu. Çoğunlukla gitarın gövdesi 8 rakamı şeklinde şekillendirilmiş, tarif edilebilecek bir gövde. Bugün gitar dendiğinde çok çeşitli formda gitarlar aklımıza geliyor. Onlardan biraz bahsedeyim. Klasik gitar, akustik gitar, elektro gitar ya da bas gitar gibi. Hepsinin aslında mantığı, perde sistemi aynı. Telleri de aynı aşağı yukarı. Ama ses kaynakları, sağ elde kullandığımız ses kaynakları için kullandığımız teknikler farklı. Sol eli aynı ama sol elde perdelere yeni basıyoruz. Gitarı biraz tarif edeyim. Gövdesinin tam olarak nasıl olduğunu ya da yapısının nasıl olduğunu tarif edeyim size. Gövdesinin 8 rakamı şeklinde olduğunu ve bu 8 rakamının ikinci yuvarlağının, sapa yakın olan yuvarlağın biraz daha küçük olduğunu söylemeliyim. Bu iki birbirine bitişik olan yuvarlağın birleştiği noktada ortada klasik gitarda bir delik var. Yaklaşık bir 6-7 santim çapında büyük bir delik ve içi boş. Amerikalıların hollow body dedikleri boş gövde, boş kasa bir kasası var. Deliğin sol tarafında, gitarı tuttuğunuzda deliğin sol tarafında sap kısmı geliyor. Ve sapın da gövdeye eklemlendiği bir bölüm var. Sapın üstünde, gitarın sol elinde tuttuğumuz sapın üstünde gitarın kulak kısmından deliğe doğru klasik gitarda 18 ya da 19 perde var. 19 tane metalden yapılmış küçük çizgiler gibi düşünebilirsiniz bunu. Aralıkların mesafesi biraz değişiyor. Birinci perdenin yani kulağın 19. perdeye doğru giderek daralıyor bu mesafe. Bu da sesin gitarın kulaklık kısmında sapın sonunda bulunan bir dikdörtgen kısım. Bu dikdörtgen kısmın ön ve arka tarafında üçer tane kulaklık, 6 tane teli de akort etmek için kullandığımız burgular. Aslında burgu diyelim onlara biz. Burgular yer almakta. Gitarın gövdesi, bunu yeni öğrendim, onu söyleyebilirim. Gitarın, özellikle elektro gitarın ya da akustik gitarların gövdesi tamamen ağaç. Aslında metal olduğunu düşünebilirsiniz. Ben de öyle düşünmüştüm ilk başta. Elektro gitarın, özellikle elektro gitarın metal olduğunu düşünebilirsiniz ama metal değil. Kesinlikle ağaç. Hepsi ağaç. Ama size metal olduğunu hissettiren şey ağırlığı ve muhtemelen cilası. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz ki bütün gitar türleri ağaçtan, çok farklı ağaçlardan yapılıyor. Klasik gitarlar söz gelimi ön tablası sesi tamamen uzatan ya da sesin gürlüğünü sağlayan ön tablası ladin veya sedir ağaçlarına yapılır. Bu ağaçların hangi ağaç, ne kadar yaşlı olduğu, ne kadar yıllanmış olduğu ya da ne kadar eski, daha doğrusu ne kadar kolay eğilebilir, bükülebilir olduğu önemli. Sonrasında tabii ön tablonun içerisindeki balkon sistemi dediğimiz seslerin dolaşımını sağlayan, seslerin gövdenin içerisinde çarptığı yerleri düzenleyen bir sistem var. Bu sistemin ne kadar iyi olduğu önemli. Bunlar teknik şeyler ama tabii gitarın sesini, gürlüğünü ve tonunu değiştiren şeyler olduğunu söyleyebilirim. Gitarın yan tarafında ve arka tarafında Brezilya gülü ya da Afrika gülü, Hint işte gülü, maun ağacı gibi çeşitli ağaçlar kullanılır. Gitarın sap kısmı için ise abanoz kullanılır. Genelde gülgan ya da abanoz kullanılır. Gitarın eşik kısmında tellerin üstünde yani karın bölgesinde eşik kısmında burası deliğin sağ tarafına denk geliyor. Delikten yaklaşık bir 10 santim, 10-15 santim sağ tarafa gittiğinizde eşik kısmını, köprü kısmını, köprü diyelim buna, köprü kısmını görebilirsiniz. O köprünün içerisinde kemik bir eşik var, teli yükseltir. Gitarın sol tarafında sap kısmında ise kulaklıkla sap kısmı arasında yine bir eşik vardır. Bu da telin yine yüksekliği. Bu da kemikten yapılır. Aynen köprüde olduğu gibi. Bunun dışında gitar teli misinadan yapılır arkadaşlar. Altı telin özellikle alt 3 teli misinadan yapılır. Üst 3 teli ise sarmal bir ip gibi bir maddeden yapılır. O sarmal şekilde yapılır, imal edilir ve tele o şekilde gerilir. Bunlar kalın tellerdir. Üst 3 teller kalın teller. Sağ alt 3 teller de ince tellerdir. Bunun dışında diğer gitar türleri ise genelde çelik tel kullanır. Bu arada misina telin aslında tam karşılığı gerçek olarak uluslararası kullanım naylon teldir arkadaşlar. 1948'den beri naylon teller kullanılıyor. Klasik gitarda ya da flamenko gitarda. Ama elektro gitar, akustik gitar ya da buna benzer folk gitarlarda çelik teller kullanılır. Bunun bir nedeni var arkadaşlar. Bu tarz gitarlar elektrik sistemiyle, bir manyetik sistemle, mıknatıs sistemiyle amfilere bağlanır. Bu yüzden çelik telin oluşturmuş olduğu ses manyetik üzerine daha kolay iletilir. Bu nedenle dolayı akustik gitar ve elektro gitarda ve diğer gitarlarda çelik teller daha çok kullanılır. Bazı şeylerden bahsedeceğim size. Gitar türlerinden bahsedeceğim. Hangi müzik türlerine daha çok kullanıldığından bahsedeceğim. Klasik gitar, klasik müzikte ya da folk müziklerde, Güney Amerika folk müzik kullanıldığı görülür. Ya da başka türlerde pop müzikte bile kullanıldığı görülür kimi zaman. Bunun dışında akustik gitar. Akustik gitar daha çok daha küçük toplulukların, daha oda sesinin olduğu yerlerde, daha country ya da başka böyle folk müzik tarzı şeylerin yapıldığı yerlerde, blues da olabilir bu, kullanılır. Elektro gitar dediğimiz gitar daha büyük sahnelerde, büyük ses işte ortamın olması gerektiği yerlerde kullanılır. Ve tabii ki bas gitar var aslında. Ondan da biraz bahsetmek gerekir. Bas gitar dört telli bir enstrümandır. Gitar gibidir aslında. Üst telleri, üst dört teli gitarla aynı yüksekliğine sahiptir. Bu arada gitar tellerinin ses yüksekliğinden bahsedeceğim size. Bas gitarın ses kalınlığı daha aşağıdadır. Frekans olarak daha düşüktür. Onu söyleyebilirim. Caz kasa ya da boş kasa gitar var. Çelik telli olan. Bunlar da caz ya da çeşitli küçük ansambullarda kullanılıyor. Elektro gitarın farklı türleri var. Söz gelimi Stratocaster ya da Les Paul gibi. Les Paul bir yapımcı aslında. Les Paul 1940'larda kendi tasarladığı bir gitarı yapmış ve çalmış bir gitarcı. Manyetik olarak gitar eşiği üzerinde sağ tarafında 3 tane manyetik bir tane manyetik var. Delik dediğimiz yere yakın, perdeye, sapa yakın bir manyetik var. Ve ortada bir manyetik var. Les Paul'un modeli budur. Bunun dışında Stratocaster daha ince bir modeldir. Elektro gitarlarda gördüğünüz bir sistem vardır. Aslında klasik gitardan farklı olarak, klasik gitarda 8 şeklinde bir gövde olduğunu söylemiştim. Akustik gitarda da hemen hemen böyle ama elektro gitarda şöyle bir durum var. Elektro gitarın alt kısmında küçük 8, 8'in küçük yuvarlağının alt kısmında bir boynuz ve üst kısmında bir boynuz var. Cutaway, çift kesim dediğimiz sistem bu. Bunu Stratocaster elektro gitarlar kullanılır. Akustik Les Paul gitarlarsa sadece alt kesimi, alt kesim gitarlar, tek cutaway dediğimiz miktar şekli kullanırlar. Gitar dediğimiz enstrümanın altı telinin seslerini söyleyeceğim size. Mi, la, re, sol, si ve mi telleri. Kalından inceye doğru, yani üst telden alt tele doğru söyledim. Ama şunu belirtmek istiyorum. İnternette bulduğunuz notalarda ya da kursa gittiğinizde hocalarınızla çalışırken birinci tel olarak alt tel size öğretilir. Genelde böyle kullanılır. Yani inceden kalına doğru mi, si, sol, re, la ve mi şeklinde. Bunun dışında gitar çalmadan önce yapmanız gereken şeylerden biraz bahsedeyim. Ya da gitarın fiyatlarından biraz bahsedeyim size. Klasik müzikte gitar dışındaki enstrümanlar genelde pahalı enstrümanlardır. Piyano geçen hafta duyduğunuz şekliyle oldukça yüksek meblağlar içeriyor. Tabii yaylı çalgılar da öyle. Keman, violonsel, kontrbas, viola gibi enstrümanlar da çok pahalı. Söz gelimi 10.000 euro, 5.000 euro, 10.000 euro arası en aşağıda olan fiyatları iyi yani sizi götürebilecek bir alet. Arp'ın fiyatları da pahalı. En basitinden öğrenmek için kullanabileceğiniz bir mandal arp size 4.000-5.000 liraya mal olabilir. Bunun dışında tabii ki üflemeli enstrüman dediğimiz, nefesli sazlar dediğimiz korna, trompet, trombon ve diğerleri de bakır ve tabii diğer tahta enstrümanlar da pahalı şeyler. Gitar bunların içerisinde daha ucuz olan, nispeten daha ucuz olan bir enstrüman. Tabii daha fazla popüler müzik ya da daha insanların erişebileceği bir konumda olduğu için gitarın fiyatları konusunda biraz daha indirim söz konusu. Daha az fiyat, alçak fiyata bulabilirsiniz. Tabii kalitesi de ona göre daha düşük kaliteli gitarlar olurlar. Ama yine de sizi götürürler bir süre. En azından öğrenene kadar. Hevesliyseniz hevesinizi alabilmek için, başlangıç seviyesi için fiyat olarak daha uygun gitarlar bulabilirsiniz. Söz gelimi iyi bir, yani fena olmayan bir öğrenci gitarını 500-600 TL'ye bulma şansınız var. Dükkanlarda bunu görme şansınız var. Elektro gitarlar için de durum aynı. Yani 700-800'e belki sizi gayet iyi götürebilecek bir elektro gitar bulabilirsiniz. Araştırmanız gereken şeyler, yani gitar, elektro gitarda özellikle gitarın tel işte yüksekliğinin dengesi, seslerinin dengesi ya da kullanılan malzeme nasıl olmalı ya da kolay akort edilebiliyor mu? En azından tellerin entonasyon konusunda sorun yaşayıp yaşamadığını. Entonasyon bu arada nedir onu söyleyeyim. Sesin doğru yüksekliği, olması gereken yüksekliği olarak tarif edeyim. Söz gelimi birinci perdeden 12. perdeye gittiğinizde yine aynı yüksekliği, aynı frekansı, almanız gereken frekansı alabiliyor musunuz? O önemli gitarda başlangıç için. Tabii hani küçük çocuklar için klasik gitara başlarken klasik gitarın sağlam olmasına özen gösterseniz iyi olur. Klasik gitar enstrümanında ağaçlar oldukça incedir ve bir darbe söz konusu olduğunda kırılma olasılığı, çatlama olasılığı olur. Ama küçük çocuklara böyle bir gitar almanız sizin için çok maliyetli olur. Dolayısıyla daha uygun bir fiyata, daha sağlam bir gitar alabilirsiniz. Bunun için Yamaha gibi ya da çeşitli İspanyol markalarının gitarları var. Onlar bu konuya önem gösterirler, özen gösterirler. Gitarla ilgili anlatabileceğim başka şu an için aklıma bir şey gelmiyor. Ama sorularla devam edelim. Çünkü gitar aslında popüler bir enstrüman. Bence böylesi daha iyi olacak. Sorunuz var mı?
Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Mikrofonuna zaman zaman çarpıyor olabilirsin. Bir tuhaf bir ses geliyor zaman zaman. Ona bir dikkat edersen.
Tabii ki. Tamam, umarım şimdi gayet daha iyidir.
Evet. daha iyi.
Tamam. Gitarla ilgili olması gereken her şeyi aslında kısaca anlattım. Yine de eksik kalmış bir şeyler olması lazım. Çünkü çok kısa sürdü. 20 dakika bile sürmedi aslında. Daha uzun olacağını tahmin ediyordum. Umarım bana hatırlatırsınız ya da sormak istediğiniz bir şeyler olur ve ben de anlatmaya devam ederim. Gayet iyi olur.
Ben bir soru sorayım o zaman.
Tabii ki.
Dediniz ki çok da kötü olmayan bir öğrenci gitarını 500-600 liraya bulabilirsiniz. Ama biz mesela bir sürü şey görüyoruz. 150 liraya, 200 liraya, hatta işte bu küçük zincir marketlere bazen işte çocuk gitarları geliyor falan. Bu gitarlar ne kadar kötüdür yani. Çocuğumuza aldığımız zaman ya da kendimiz için aldığımız zaman dimağımızı mı kirletirler? Neden o kadar ucuzdurlar ve yani almamak mı gerekir acaba?
İki soru var sorunuzun içerisinde. Birincisini söyleyeyim. Neden 500-600 lira ya bulabilirsiniz dedim. Fabrikasyon yapımı gitarlar, marka olan gitarlar genelde bu tarz fiyatlarına satarlar. Bahsetmiş olduğunuz gitarlar ya bir dükkan içerisinde el yapımı, dükkandaki insanların yapmış olduğu ve çok daha makul fiyata satmış oldukları bir gitardır. Ya da gerçekten klavyesinde bir sorun vardır, saf ayarında bir sorun vardır. Bu gitarın daha sonra sorun yaratma ihtimali vardır. Tekrar bakım yaptırmanız gerekecektir o gitara. O yüzden muhtemelen fiyatı bu kadar düşüktür. Tabii böyle bir durumda hani gitar öğrenmesini istediğiniz, çocuğunuzun öğrenmesini istediği bir hoca yanınızda olursa ya da bilen birileri yardımcı olursa sizi daha iyi yönlendirebilir bu konuda.
Peki son zamanlarda çocuk gitarı diye bir şey görüyorum. Daha küçük boyutlarda yapılmış, ne kadar ölçüleri bilmiyorum ama sanki çocukların eline, vücuduna daha uygunmuş gibi. Gerçekten böyle bir şey var mıdır? Yoksa görünen ihtiyaçlara göre mi üretilmiştir? Bir arz talep meselesi üzerine üretilmiş bir şey midir? Yoksa müzikte gerçekten var olan bir şey midir küçük gitar? Yani çocuklara uygun boyutlardaki gitar.
Şöyle söyleyeyim, anlayabildiğim kadarıyla. Aslında çocuklar için o gördüğünüz gitarlar gerçek anlamda sahnede kullanılan şeyler değil. Yani gitar olarak normal, daha normal boyutlarda. Bu arada gitarın normal boyutlarını tam söylemedim size ama yaklaşık 85-86 santim uzunluğunda bir alet. Ve tellerin uzunluğu da 65 santim. Telin gerildiği zaman uzunluğu 65 santime denk geliyor aşağı yukarı. Bundan daha küçük bir gitarı sahnede görmezsiniz çok fazla. Sadece kişisel bir tercih olur eğer görürseniz. Çocuklar için yapılan bu gitarlar daha erken yaşta çocuklar başladığında, gitara başladığında onların fizyolojik durumuna uygun olması için tasarlanmış şeyler. Tahmin edersiniz ki bazı çocuklar için uzun olan büyük gelen gitarlar çocuğun eğitimini zorlaştırır ve olumsuz etki yaratır. Bu yüzden işte gitarın 1/4 ya da yarısı büyüklüğünde gitarlar tasarlanmıştır. Daha sonrasında çocuk fiziksel gelişimini arttırdığında, hızlandırdığında 11-12 yaşına özellikle geldiğinde ya da 13-14 14 diyebiliriz buna daha net. Kendisine normal büyüklükte bir gitar almak gerekli olacaktır diyelim.
Gitara başlamanın bir yaşı var mıdır? Yani 5 yaşından önce başlamamak gerekir gibi bir alt sınır ya da işte 30 yaşından sonra gitar öğrenilmez gibi bir üst sınır var mıdır?
Hayır, hiç sanmıyorum. Yani bu tabii nasıl bir sahnede olmak istediğinize göre değişebilir. Ama yine de ya tabii bunu az önce söylediğim cümleyi de yine de göreceli olarak almalısınız. Hani 15-16 yaşında gitara başlayıp da çok iyi seviyelerde çalan insanlar tabii ki var. Ama gerçekten bir gitarcının iyi seviyede gerçekten sürekli konser sahnelerinde çaldığını hayal etmek isterseniz 11-12 yaş fena değil. Evet, iyi bir yaş. 11-12 yaş özellikle iyi bir yaş. Ama bu zorunlu değil, bu şart değil. Yine 19-20 yaşında başlayıp da gerçekten iyi müzik yapan, istediği sahnelerde olan insanlar var. Kesinlikle.
Ben de bir soru sormak istiyorum. Gitarda koma ses, klasik gitarda koma ses çıkarmak mümkün müdür?
Maalesef. Çünkü gitar aynı piyanoda olduğu gibi tampere sistemi dediğimiz, daha önce anlatmıştım bunu, 3. ya da 4. haftaydı galiba. Tampere sistem dediğimiz eşit düzenlenmiş iki ses arasında, iki aynı ses arasında, bir do ve diğer do arasında söz gelimi eşit düzenlenmiş 12 sese bölünmüş bir sistem kullanır. Piyano bunu tuşlar aracılığıyla kullanır. Gitarda da perdeler aracılığıyla kullanılır. Türk müziği ve diğer koma sistemlerini kullanan etnik müzikler gitarda maalesef çalınamamakta. Böyle bir sorun var. Ama tabii çağdaş yapımcılar ya da bazı bu konuda kafa patlatan insanlar gitarın koma seslerini çıkartabilmesi için çeşitli yöntemler kullanmaktadırlar. Söz gelimi bazı Türk pop müziği kayıtlarında gitarın bazen çok nadir de olsa koma çaldığını, yani yarım ton dediğimiz o tonun da arasında sesler çaldığını, bizim kulağımıza daha uygun gelen sesler çaldığını duyabilirsiniz. Bunu da teknik olarak tellerin aşağı ya da yukarı bir şekilde ittirilmesiyle elde ediyorlar. Kimi zaman da günümüzde son birkaç yılda gitara ekstra perdeler eklemek suretiyle koma sesini elde edildiğini görebiliriz. Perdesiz gitar diye bir enstrüman da var. Bu arada onu da söyleyeyim. Bu soru perdesiz gitarı da hatırlattı bana. Erkan Oğur bilirsiniz, gitarcı, önemli bir müzisyen ve Türk müzisyeni. Yani gerçekten Türk müzisyeni diyeceğiniz bir insan. 1976'da düşündüğü ve kabul ettirmeye çalıştığı gitarın perdelerini sökerek tamamen perdesiz bir şekilde keman gibi çalınması üzerine kurulu sistemini 1990'da ancak kabul ettirebilmiş. Ve 1990'dan bu yana, 80'li yılların sonundan bu yana perdesiz gitar çok kullanılıyor. Türkiye'de çok kullanılıyor. Dünyada da perdesiz gitarın nasıl bir olanağı olabileceğini, potansiyelin ne olduğuna dair araştırmalar yapılıyor diye biliyorum. Perdesiz gitarın yalnız şöyle bir farklılığı var. Gitar, klasik gitar ya da akustik gitar sesleri perde sistemi olduğu için seslerin daha uzayabildiği sistemler. Çaldığınızda sesin uzadığını duyarsınız. Birkaç saniye, en az 10 saniye. Yaklaşık ya da 7-8 saniye. Ama perdesiz gitar, perdesiz olduğu için sesin uzaması çok daha azalır. Bunu mesela UD'da da görürsünüz. UD'un da perdesi kısadır, daha kısadır. Daha az sürer. Halbuki aynı mantıkla yapılmış olan, çok eski bir çalgı olan, Avrupa'da lauta diye bir çalgı var, onun sesi daha uzun sürer. Bunun gibi perde bazen böyle farklar getirir. Hatta perdesiz gitarla klasik gitar arasında da ses rengi olarak çok fark var. Bu yüzden klasik gitarcılar ya da işte diğer perdeleri kullanarak çalan gitarcılar komalar yapmak isterler ama perdesiz gitarın yaptığı şeye erişemezler. Ama onların da istediği şey kendi çaldıkları gitarın tınısını elde etmektir. O yüzden de perdesiz gitara pek yaklaşmazlar. Bunu söyleyebilirim.
Peki elektronik gitarların gövdesi, kasası tamamen gerçekten ağaçtan mıymış ya? Hiç metal bir parçası yok muymuş gerçekten?
Gövdesi tamamen ağaçtan. Sadece bazı metal manyetikler ağaçtan değil. Potans ayarları, potans dediğimiz o düğme güç ayarları ya da işte seslerin bas, mid, orta sesleri ve tizlerini ayarlayan ayarlar metal, ağaçtan değil. Onun dışındaki tüm aksamları metal. Ağaçtan, özür dilerim.
Nasıl bir ağaçtan, ağaçmış böyle, civaci falan mıymış? Gerçekten çok ağır olabiliyor onlar.
Şöyle ki, elektro gitarların hemen hemen hepsi dolu kasa. Yani içleri dolu. Bir gövde düşünün. Gövdenin içi boş değil. Tamamen dolu. Yani bir kütle gibi. Düşünebilirsiniz. İçine oymamışlar. Sadece yontmuşlar dış kısmını. Sadece şey var, manyetik kısımlarından Gitarın dışına doğru elektrik akımını sağlayabilmek için manyetiklerin altında küçük oyuklar var, yuvalar var. Onlar dışında hepsi dolu ağaçlar, dolu kasa. Yani solid body dedikleri dolu kasalar.
Gitar prosesörleri ile ilgili bilgi verebilir misin onu bize?
Prosesörleriyle ilgili mi? Doğru mu anladım? Kesildi çünkü.
Evet.
Şöyle
Yani elektro
kullandım.
gitarlardan farklı sesler alabilmemize yarayan cihazlar.
Evet, bu cihazları çok az kullandım ama yine de bildiğim kadarını söyleyeyim. Elektro gitar sisteminde manyetiklerden alınan ses, çelikler ve manyetiklerden alınan ses bir gitarın dışında bulunan bir kabloyla amfiye ya da amfi olmasa da amfi görevi görebilecek ses dönüştürücülere, prosesörlere aktarılır. Prosesörler benim kullandığım en azından yaklaşık yani 15 santime 10 santim büyük boyutunda yerden de 2-3 santim yüksekliğinde pedallar içeren iki pedal, sağ ve sol pedal içeren, ayağınızda basabileceğiniz pedal içeren bir alet gibi düşünün. Dikdörtgen ve üzerine bazı düğmeler var. Prosesörün amacı gitardan çıkan yavan ya da işte klasik olarak tabir ettiğimiz kaynak ses kaynağını çok farklı seslere dönüştürebilmesi. Sadece farklı seslere dönüştürebilmesi değil söz konusu olan şey. Aynı zamanda sesin süresini ya da başlangıç noktasını değiştirebilmesi, hatta efektler verebiliyor olması, reverb gibi ya da delay gibi, erteleme gibi. Bunun
Vav
dışında
gibi.
wah wah gibi aynen. Bunun
Şöyle
dışında
yani.
bundan daha hızlısı kesinlikle. Ve tabii ki daha da ötesi gitardan tek ses olarak duyulabilecek olan şeyi oktav olarak çift ses ya da üçlüsü ya da dörtlüsü hatta beşlisi falan olarak da duyabilirsiniz. Siz çaldığınızda tek ses çalıyorsunuz gibi görünür ama karşıya beşli ya da dörtlü olarak gider o ses. Prosesörün böyle şeyleri var, böyle numaraları var. Kullandığınızda çok afallayıp harika bir şeymiş gibi görünebilir size.
Peki bunun gitarları öğrenmenin bir sırası var mıdır? Genellikle ailelerden şöyle şeyler diyoruz. Ergen yaştaki çocuklar elektro gitara merak sararlar. Ama aileler, ya evladım önce şunun klasiğiyle başla da sonra öbür türlüsünü istersen öğrenirsin gibi ifadeler duymamış değilim. Bunun bir sırası ya da bir şey var mıdır? Hazır kayıt altına alınıyorken belki birkaç anne baba duyar diye sormuş olayım.
Bence yok. Ama tabii hani şey olarak yok. Görünürde yok. Ama tabii hiç 12 yaşında, 11 yaşında elektro gitara başlayan birini duymadım. Söyleyebilirim. Bu sadece bir gerçeklik. Ergenlerin rock gitara daha çok heveslenmesi tamamen farklı olaylardan. Benim konum çok, ya benim anlayabileceğim bir şey değil. Belki psikolojik bir hikaye olsa gerek. Daha enerji isteyen bir şey. Çünkü ergenin aslında istediği şey enerji. Ve o enerji elektro gitarda var. Klasik gitar daha dingin gibi duyulabilir kendisine. Yani tabi bu da göreceli ama gerçekte evet sesin karşıya verdiği elektrik kesinlikle daha enerjik. Ergenlerin elektro gitarı isteme nedeni bu olabilir. Benim anlayacağım, anladığım şey bu. Ailelerin de hani önce sen bununla başla ondan sonra işte elektro gitarla geçersin falan demelerinin nedenini tam bilmiyorum ama ya yani önce bir hevesini alabileceğin daha uygun bir şey bulalım sana. Demek o. Yani devam etmezsen boşuna masraf yapmayalım. Muhabbet olabilir. Çünkü elektro gitar aslında göründüğü gibi sadece gitar değildir. Onun kablo almak gerekir. Sonra amfi isteyecektir. Bir de üzerine hani prosesör ya da değişik mikser aletler falan isterse o fiyat bayağı yükselir. O yüzden Ama ikinci bir neden daha var. Ailelerin bunun hepsini biliyor olduğunu sanmıyorum da. Tahmin de etmiyorum aslında. Yani ne kadar biliyor olabilirler ki? Bazıları biliyordur ama bazıları bilmiyordur. Onun nedeni hani çok gürültü olmasın ya da çok hoşlanmadıkları müzik falan bile olabilir belki. Bu bile olabilir yani. Sadece çıkarım tabii. Benim tahminim bu yönde. Ama elektro gitarın başlama yaşı da eski gitarda olduğu gibi olduğunu sanmıyorum. Sadece yani 11-12 yaşında nadiren başlayan bir elektro gitar ya başlayan birini gördüm. Öyle söyleyebilirim.
Peki bizim oğlan şeye gitti. Ortaokulda öğretmeni sağ olsun kursa geldi, aldı gitar kursuna. Çok güzel caddelerde rüzgarı çalıyor. Konservatuvara göndersek mi biz bu oğlanı?
Tam veli. Konservatuvar, müzik okulu. Şöyle. Konservatuvar ortamı ya da müzik okulu ortamı gerçek anlamda müziği meslek olarak seçmeyi niyet ettiğinizde gidebileceğiniz yerler. Ya da başlayıp sonrasında bu niyetlenebileceğiniz yerler. Çünkü orada size bu olayı meslek edindirmeye çalışırlar. Kimi zaman sıkıcıdır, kimi zaman eğlencelidir. Bu hocaların size yaklaşımına göre değişir. Konservatuara gidebilir mi, gidemez mi? Bunu ancak giriş sınavlarıyla ilgili ya da girmeden önce hocalarla yapacağınız bazı mülakatlarla, yani giriş sınavlarına yapılan bazı testlerle anlayabilirsiniz ya da anlaşılabilir. Ya da hocalar bunu. Devam. Şöyle benim annem mesela ben 11 ya da 10 yaşında ya da 11 yaşındayken böyle bir şeyin olabileceğini, konservatuar diye bir şeyin olduğunu bile bilmeden komşuların işte teşvikiyle biz bu çocuğu yani siz bu çocuğu sen bu çocuğu gönder hani demişlerdi. O da sadece denemişti. Deneyebilirsiniz de böyle bir şey de mümkün. Belki size şey diyecekler. Bu çocuğun yeteneği olabilir. Bu kararı siz verin ama bu çocuk ilerleyebilir bu konuda diyebilirler. Bu da mümkün. Tabii çocuğun da gönlüne, kalbine ne geçiyor? Bir kıvılcım, ufak bir şey var mı? Bu da önemli. Buna dikkat etseniz iyi olur tabii.
Kabartma yazıda gitar notasının diğer farklı notalardan farkı var mıdır ya da özel spesifik işaretleri var mıdır?
Şöyle, kabartma yazıda daha önce bahsetmiş olduğum parmak numaraları ve oktav işaretleri gitarda hemen hemen aynı. Şöyle ki, oktav işaretleri olarak gitar Orta Doğu'nun altındaki miden yani 4-5-6 dediğimiz o alandan başlar ve maksimum 5-6 dediğimiz Do'nun üstündeki Mi'ye kadar ya da Re'ye kadar çıkabilir. Elektro gitarda öyle. Hatta klasik gitarda Do, Si ya da Do'ya kadar gidebilir. Parmak numaraları olarak piyanoda sol elde de sağ elde de parmak numaraları aynıdır. Birinci parmak A, yani birinci nokta. İkinci parmak 1-2. Üçüncü parmak 1-2-3. Dördüncü parmak ikinci nokta. Beşinci parmak 1-3'tür. Ancak gitarda biraz durum farklıdır. Gitarın sol elinde 5 tane parmak değil 4 tane parmak kullanıyoruz. Tutuş açısından ve gitar kucağınıza koyduğunuz yani kalbinizin gitarı öne çıkarmamız gereken bir noktadır bu. Evet, kalbinize koyabileceğiniz en yakın enstrümandır. O yüzden sevebilirsiniz onu falan deriz biz. Sağ eliniz gitarı sağ tarafından kavrayıp tellere doğru çaprazlamasına giderek çeker. Yani çekecek şekilde ayarlanır. Sol eliniz ise baş parmağınız sapın altında durur. Arkasında durur daha doğrusu. Hafif alt arkasına yarım şeklini düşünün. Alt arkasına gelecek şekilde durur. Diğer parmaklarınız ise perdelerin kenarlarına dik şekilde basacak hale gelir. Yani sol elde 5 parmak değil 4 tane parmak numarası kullanıyoruz. Birinci parmak derken kastettiğimiz aslında baş parmak değil işaret parmağıdır. İkinci parmak dediğimiz 1-2 orta parmaktır. Üçüncü parmak dediğimiz yüzük parmağıdır. Dördüncü parmak dediğimiz de serçe parmağıdır. Sağ elde ise parmak işaretleri bambaşka şekilde seyreder. Yani piyanoda gördüğümüz gibi bir, işte iki, üçüncü parmak işaretleri ilerlemez. Sağ elin normal notasyonda da işaretleri farklıdır. Şöyle ki baş parmağı pulgar dediğimiz İspanyolca isimler kimi zaman gelir. Pulgar dediğimiz P harfi kullanılır baş parmak için sembol olarak. Söz gelimi sağ el yazısında baş parmakla çalınması gerektiğini eğer kastediyorsa besteci P harfini kullanır. İşaret parmağı İ harfi. İngilizcesi index ama İspanyolcasını hatırlamıyorum şu an. Orta parmak M harfi. Median. Yüzük parmağı da A harfi. Amular diye geçer İspanyolca. Flamenco'da 5. parmak, serçe parmak da kullanılır. Klasik gitarda kullanılmaz aslında, onu söyleyeyim. Flamenco gitarla klasik gitar arasındaki farklardan biridir bu. Bunun için de X harfi kullanılır serçe parmağı içinde. Bunun dışında gitara ait bazı özel söz gelimi tel numaraları gibi. Şöyle ki bir nota yazısında notanın önündeki ve arkasındaki işaretleri de beraber sayarsak eğer önce tel numarası, sonra oktav işareti, sonra notanın kendisi, sonra parmak numarası, sol el parmak numarası gelir. Çoğu zaman da gitar notasında, Braille notada iki satır halinde notalar yazılır. İkinci satır ise sağ el parmaklarının notaların altına denk getirilmiş haliyle yazılır. Yani sağ el parmakları bir notanın önüne veya arkasına gelecek şekilde yazılmaz. Ben hiç o şekilde görmedim. Hiçbir notasyonda öyle şekilde yok. Tamamen ikinci bir boş bir satıra altına gelecek şekilde, notanın altına gelecek şekilde yazılır. Bu arada tel numaraların nasıl Braille olarak işaretlendiğini söyleyeyim size. Birinci tel iki kareden oluşuyor her tel numaraları. Birinci tel 1, 4, 6 ve birinci nokta. İkinci tel 1, 4, 6 ve 1, 2. Üçüncü tel 1, 4, 6 ve 1, 2, 3. Dördüncü tel 1, 4, 6 ve ikinci nokta. Beşinci tel 1, 4, 6 ve 1, 3. Altıncı tel 1, 4, 6 ve 2, 3'tür. Tekrar hatırlatıyorum. İnceden kalına doğru tel numaralarını düşünmek gerek. Yani mi, si, sol, re, la, mi. Bunun dışında tabii gitara ait başka özel işaretler de var. Bunların en önemlisi, aslında burada söylenmesi gereken en önemli işaret, bare dediğimiz bir işaret. Gitarda bare diye bir kavram var. Bare Fransızca ya da İspanyolca sopa ya da çubuk falan anlamına geliyor. Bar gibi. Gitar literatüründe kullanılma nedeni de parmaklarınızdan bir tanesi, özellikle işaret parmağı bir perdedeki tüm telleri kasnak şeklinde tutar. Baş parmağın da yardımıyla. Böylece gitarın o mi, la, re, sol, si, mi olan tellerini o pozisyona yükseltmiş olur. Frekanslarını hepsini birden. Diğer üç parmak ise diğer perdelere pozisyonun, yani perdenin ilerisindeki diğer perdelere, diğer notalara dokunur. Öyle söyleyeyim. Bu bare tekniğidir. Bare işareti var. Şöyle ki tam bare işareti 4, 5, 6, yani bütün telleri kaplayabileceğiniz, kasnak olarak kullanabileceğiniz işaret 4, 5, 6, 3, 4, 5, 2 kare işaret şeklinde kullanılır. Yarım bare işareti de mesela 3 ya da 4 tel kullanacağınız zaman 4, 5, 3, 4, 5'tir. Bunun dışında çoğu müzikal terim aynıdır. Aynı şekilde kullanılır. Akorların çalımı da daha önce bahsettiğim gibi önce notaların yazılımı, sonrasında da aralık işaretlerinin ardına konulmasıyla yazılır. Herhalde bu kadar. Aklıma gelen şimdilik bunlar.
Bize bir şeyler çalmak ister misin?
Son olarak başka bir soru yoksa son olarak bir şey çalmak isterim. Aslında farklı gitar türlerinin nasıl tınladığını size göstermek isterdim. Özellikle akustik gitar, elektro gitar ya da bas gitar nasıl tınlıyor göstermek isterdim ama sadece elimde klasik gitar var. Onunla ilgili size bir parça çalacağım. Çalacağım parçaya geçmeden önce soru var mı? Önce onu duymak isterim.
Ben yardımcı olayım. Elektro gitar aşağı yukarı şöyle bir şey.
Evet, çok güzel. Klavye versiyonu. Ama yine de...
Ve tek elle bastığım için çalamadım tabii ama.
İşimizi görür, evet. Aynen, buna benzer bir tınısı var.
Böyle bir şey.
Böyle bir şey, evet. Akustik gitar aşağı tonu var mı klavyede?
Bunu efendim?
Diyorum. Akustik gitar tonu. Yani çelik telli zımbır zımbır çalınan çok, o akustik gitar var mı?
Kayıp bir yerlerde Onur, onu bulamam da.
Bas gitar var mı?
Dur.
Evet, aynen böyle bir şey. Bas gitar. Aynen öyle. Duyduğumuz gibi bas falan. Gitar daha kalın ve daha derinden tınlayan bir gitar. Ve tabii şey, daha çok çok fazla, yani birkaç enstrüman bir araya geldiği gruplarda bas seslerini, kalın sesleri, armoninin bas seslerini alan ve bu görevi üstlenen bir enstrüman bas gitar. Diğerlerine farklı. Hatta telleri de farklı. Gerçek bas gitar telleri daha kalın teller. Yani sesler frekanslar alçaldıkça ve kalınlaştıkça teller de kalınlaşır. Böyle bir özelliği var bas gitarın.
Bu da vah vah diyebiliriz.
Evet, bu duyduğumuz gitar da daha elektro gitarın daha ses veren hali ve pedalla aslında gerçeği, yani klavyeden şu anda çalınıyor, özgür demo olarak çalıyor ama gerçeği pedala basarak, basıp kaldırarak wah wah wah şeklinde efekt verebildiğiniz şeyler, gitarlar, gitar efekti bunlar. Başka efekt varsa duyabiliriz aslında, çok güzel.
Şu ne diyebiliriz, şuna ne diyebiliriz?
Yani bu da şey, daha distortion çok az. Distortion bu arada nedir tam olarak? Aslında İngilizcesini tam bilmiyorum kelime olarak karşılığını ama şey, yükseltme sesi daha cızırtılı ve yükselten bir ve daha kesintisiz hale getiren bir kavram distortion. Elektro gitarda özellikle kullanılır. Distortion'la duyduğunuz ses tel normalde uzar ve yani çok uzamaz ve biter aslında. Ama distortion amfiye bağlandığında o ses daha uzun sürer ve söz gelimi keman gibi ya da diğer uzayan sesler gibi bayağı bildiğiniz duyarsınız o sesi. Burada az önce duyduğunuz ses biraz temiz bir distortion kullanılan bir gitar. Prosesör aslında tam prosesörün yaptığı iş bu. Daha efekt vererek daha sesi farklı şekillerde farklı formlara sokulmuş hali. Prosesörle farklı formlara sokulmuş hali. Gerçekten öyle yapılır bu. Ama bu klavyeden gelen ses tabii. Ve tabii daha vibrato dediğimiz titreterek dalgalı bir şekilde biraz buna vibrasyon mu diyorlar yoksa reverb değil, hayır vibrasyon. Wow şeklinde. Yani buna herhalde öyle diyorlar. Ha, bu arada evet, bunu da merak ediyorum. Onu da sorayım sana Özgür. Belki biliyorsundur. Tam anlamı nedir bunun? Az önce yaptığın efektin anlamı ne? Yani ismi ne?
Wah-wah'dan mı bahsediyoruz?
Hayır, wah-wah tam wah-wah değil bu. Vibrato da değil. Ama wah-wah.
Ha, evet, vibrato var içinde. Distortion da var ama daha ziyade akustik gitarın elektrik gitarın yapabildiği bir şey. Yani prosesör yardımıyla yapılan bir şey ama tam ismini ben de bilmiyorum.
Evet, çünkü bu tam vibrato da değil. Tam wah-wah da değil. Çok geniş bir vava bu. Yani bunun bir ismi var galiba. Onu tam bilmiyorum şu anda. Yani neyse. Bir soru yoksa ve başka bir efekt aklımızda yoksa çalmaya geçebilirim. Ama yine de efekt varsa gösterebilirsin Özgür. Çok gayet yardımcı oluyor. Onu söyleyeyim.
Yok. Yani çok karışık yerlerdeler. O yüzden hepsine ulaşamıyorum. Sen istersen bize bir şeyler çal.
Peki o zaman. Başka bir sorunuz varsa bana mail yoluyla da ulaşabilirsiniz. onuryilmaz82@gmail.com. Daha önce de söylemiştim. Size klasik gitarla çalacağım parçanın bestecisi Heitor Villa-Lobos. Brezilyalı müzisyen. Brezilya'daki müzik için, Brezilya kültürü için önemli işler yapmış bir müzisyen. Ne gibi? Brezilya'daki yerel etnik müzikleri bir araya getirip çeşitli parçalar yazmış ya da bazı enstitüler, korolar ya da bazı halk toplulukları kurmuş, orkestralar kurmuş bir müzisyen. Onun yazmış olduğu 1950'lerde yazmış olduğu prelüt formunda 5 tane parçası var. Birincisini çalacağım size. Tabii bu formda eserleri yazarken de bazı şeylere, bazı kavramlara adamış, ithaf etmiş prelütleri. Birincisi ne çalacağım? Birinci prelüt taşrada yaşayan insanlar için özellikle diye geçiyor. Bir numaralı prelüt. Viyana Bos'un prelüdü. Prelütlerin tamamı ise vefat eden, ölen eşi için yazılmış. Ona ithaf etmiş. Ama bir numara özel olarak taşrada yaşayan insanlar için diyor. Bugünlük bu kadar. Umarım dersten bir şekilde ya da anlatımdan bir şekilde yararlanmışsınız. Umarım faydalı ve yardımcı olabilmiştir bu anlatım size. Şimdilik hepinize görüşmek üzere diyorum. Çaldıktan sonra da dersimiz sona erecek. Bir sonraki derste görüşmek üzere.
Thank you.